Ayrım 3.
Yararlı olacak bu. Ama yazık. Ne çabuk dikkatimi dağıtıyor. Burma şekere benzeyen şu saç. Selia'nın fil dişi kaplı dua kitabı. Louis bir saat gözünü kırpmadan duayı düşünebilir. Eğer konuşmazsam ben hemen tükeni veriyorum. Küreklerle parçalanmamış düşünce gölüm usulca kabarıyor. Hemen ardından yağlı bir uyuşukluğa gömülüyor. Yararlı olacak bu da. Şimdi bu serin tapınaktan çıkıp sarı oyun alanlarına gidiyoruz dedi Louis. Bugün yarım gün tatilimiz olduğu için Dük'ün doğum günü. Onlar kriket oynarken biz de uzun çimenlerin arasında oturacağız. Keşke ben de onlar olabilsem. Oyun tulumumu ilikler, oyuncuların başına uzun adımlarla alanı geçerdim. İşte nasıl da herkes Percival'in peşinden gidiyor. Aro, salınarak geçiyor alanı. Uzun çimenlerin arasından, kocaman kara ağaçların olduğu yana doğru. Bir ortaçağ komutanı denli görkemli. Arkasından çimenlerde ışıktan bir iz bırakıyor sanki. Bir de bize bak, ona bağlı köleler. O mutlaka umutsuz bir girişime kalkışıp, savaş alanında ölürken, vurulmak için sürü sürü peşine takılmışız koyunlar gibi. Yüreğim katılaşıyor. Çift ağızlı bir törpü, iki yanımdan kemiriyor beni. Bir yanımda onun yüceliğine tapıyorum, bir yanımda dağınıklığını hor görüyorum. Ona böylesine üstün olan ben, onu kıskanıyorum. Ve şimdi dedi Neville, bırakalım Bernard başlasın. Biz öyle sırt üstü uzanmışken bırakalım. Fıkırdayıp dursun öyküler anlatarak. Bırakalım anlatsın hepimizin gördüğünü. Böylece uyumu sağlasın. Bernard her zaman bir öykünün bulunduğunu ileri sürer. Ben bir öyküyüm. Louis bir öykü. Ayakkabıcı çocuğun bir öyküsü var. Tek gözlü adamın öyküsü. Deniz salyangozları satan kadının bir öyküsü. Bırakalım öyküsünü mırıldanıp dursun. Ben burada uzanmış, titreşen çimenlerin arasından oyuncuların düzgün bacaklı görünümlerini incelerken sanki bütün yeryüzü akıyor, kıvranıyor. Yerde ağaçlar, gökte bulutlar. Yukarıya bakıyorum, ağaçların arasından gökyüzüne. Maç orada yapılıyor sanki. Yumuşak beyaz bulutların arasında belli belirsiz bağrışmaları duyuyorum. Koş! Bu nasıl? Esinti onları savurdukça bulutlar küme küme beyazlıklarını yitiriyor. Bu mavi hep böyle kalabilseydi. Bu açıklık hep böyle durabilseydi. Bu an hep böyle kalabilseydi. Ama Bernard konuşmayı sürdürüyor. Sudaki kabarcıklar gibi yükseliyor düşsel görüntüler. Deve gibi. Bir akbaba. Deve bir akbaba. Akbaba bir deve. Çünkü Bernard tıngırdayan bir tel, gevşek ama baştan çıkarıcı. Evet, çünkü o konuştuğunda, aptalca benzetmelerini yaptığında kişiyi bir hafiflik kaplar. O su kabarcığı kendiymişçesine yüzer. Kişi özgürdür. Kurtuldum diye düşünür. Hatta küçük tombul oğlanlar bile, Dalton, Larpen, Baker aynı bırakılmışlığı duyar. Kriketten daha çok hoşlanıyorlar bundan. Kabarırken yakalıyorlar tümceleri. Bırakıyorlar küsü çimenler gıdıklasın burunlarını. Sonra hepimiz tüm ağırlığıyla aramızda uzanan Percival'i duyuyoruz. Yabansı kahkahası bizim gülüşlerimizi onaylıyor sanki. Ama şimdi uzun çimenlerin üzerinde yuvarlandı. Dişlerinin arasında sanırım bir sapı çiğniyor. Sıkılıyor. Ben de sıkılıyorum. Bernard hemen anlıyor bizim sıkıldığımızı. Tümcesinde belli bir çaba, bir şaşkınlık seziyorum. Bak demiş gibi sanki. Ama Percival hayır diyor. Çünkü her zaman ilkin o sezer iştensizliği ve acımasızlığın son sınırındadır. Usulca sönüyor tümce. Evet, Bernard'ın gücünün kalmadığı, artık hiçbir uyumun kurulmadığı o büyük düş kırıklığı anı geldi. Ve çöküyor. Bir ip parçasını büküyor. Neredeyse yaşlara boğulacakmış gibi ağzını açık tutarak susuyor. Yaşamın işkenceleri, yıkıntıları arasında olup olacağı bu demek. Dostlarımız öykülerini bitiremeyecekler. Şimdi bir deneyeyim dedi Louis. Kalkmadan önce, çaya gitmeden önce bu anı bir tek olağanüstü çabayla dondurmayı. Bu dayanacak. Biz ayrılıyoruz. Kimimiz çaya, kimimiz ağlara. Ben yazımı Bay Baker'a göstermeye. Bu dayanacak. Karmaşadan, nefretten, aşağılıyorum düşlerle oynayanları. Percival'in gücü beni öfkeden çıldırtıyor. Ansızın gelen bir anlayışla paramparça olmuş usun bir araya toplanıyor. Bu bütünlenişime tanık olsun ağaçlar, bulutlar. Ben Louis, ben bu yeryüzünü daha 70 yıl arşınlayacak olan bütünlenmiş olarak doğuyorum. Nefretten, karmaşadan. İşte bu çimen parçasına oturmuşuz hep birlikte. Bir iç zorunluluğunun korkunç gücüyle bağımlı. Ağaçlar dalgalanıyor, bulutlar geçiyor. Kendi kendimize komşularımızın paylaşılacağı zaman yaklaşıyor. Hep böyle çalınan bir çan gibi ses vermeyeceğiz. Birbiri ardından duyumlar bize çarptıkça. Çocuklar, yaşamlarımız vuran çanlar oldu. Haykırma, böbürlenme, umutsuzluk çığlıkları, ensemize inen tokatlar bahçelerde. Şimdi çimenlik, ağaçlar yeniden kendini toparlayan boşlukları mavide savurarak, sonradan yerini bulan yaprakları sallayarak akıp giden hava ve bizim halkamız burada. Kollarımız dizlerimizle dolanmış otururken bir başka düzenin ipuçlarını veriyor. Daha iyi bir düzenin, sonsuza dek bir anlamı olan düzenin. Bir an için görüyorum bunu. Bu gece sözcüklerle dondurmaya, çelik bir halkaya işlemeye çalışacağım. Percival'in abuk subuk davranışlarıyla, çimenleri ezerek köle gibi peşinde koşan küçük sürüyle onu berbat etmesine karşılık. Yine de Percival bana gerekli olandır. Çünkü Percival şiire esin verendir. Kaç aydır dedi Susan, kaç yıldır bu merdivenleri çıkıp duruyorum. Kışın sıkıntılı günlerinde, ilk yazın serin günlerinde. Şimdi yaz ortası. Tenis oynamak için gömleklerimizi giymeye çıkıyoruz yukarı. Ginny ve ben, arkamızdan gelen ruh adayla. Basamakları sayıyorum çıkarken. Basamakları sayarak bir şeyi tamamlamış oluyorum. Tıpkı bunun gibi her gece geçmiş günü yırtıyorum takvimden. Sımsıkı bir yumak yapıyorum. Kin içinde yapıyorum bunu. Betty ve Clara diz çökmüşken. Dua etmiyorum. Öcümü alıyorum günden. Kinimi çıkarıyorum onun görüntüsünden. Öldün işte diyorum. Okul günü, nefret günü. Haziran'ın bütün günlerini, bugün 25'i, pırıl pırıl yaptılar. Düzenlediler. Zillerle, derslerle, buyruklarla yıkanmak için, üstümüzü değiştirmek için, çalışmak için, yemek için. Çin'den gelmiş misyonerleri dinliyoruz. Salonlardaki konserlere gitmek için asfalt kaldırımlar boyunca dizilmiş at arabalarına biniyoruz. Galeriler, resimler gösteriliyor bize. Bizim oralarda kuru otlar dalgalanır şimdi çayırlıklarda. Babam çite yaslanıp sigara içer. Evde bir kapı çarpar, sonra bir daha. Yaz rüzgarı boş koridorlarda eserken. Eski bir resim sallanır belki de duvarda. Kavanozdaki gülden bir yaprak düşer. Çiftlik arabaları kuru ot yığınları saçar çalılara. Hepsini görüyorum. Her zaman görüyorum. Merdiven sağlığındaki aynanın önünden geçerken Ginny önde, Ruha da ağır ağır yürüyerek arkada. Ginny dans ediyor. Ginny her zaman dans ediyor salonda. Çirkin çini döşemenin üzerinde, oyun alanında perende atıyor. Yasak bir çiçeği koparıyor, kulağının arkasına takıyor. Bayan Perry'nin kara gözleri beğeniyle parlıyor Ginny için. Benim için değil. Bayan Perry Ginny'yi seviyor. Ben de sevebilirdim onu. Ama şimdi hiç kimseyi sevmiyorum. Babamdan, o çocuk baksın diye kafesin içinde eve bıraktığım kumrularımdan, sincabımdan başka. Merdivenlerdeki küçük aynadan nefret ediyorum, dedi Ginny. Başlarımızı gösteriyor yalnız. Başlarımızı kesiyor. Dudaklarım çok geniş. Gözlerim birbirine çok yakın. Güldüğüm zaman diş etlerimi çok fazla gösteriyorum. Susan'ın başı, somurtkan yüzüyle ve Bernard'ın dediğine göre sık beyaz teyle eğildikleri için tam ozanların seveceği türden çimen yeşili gözleriyle benimkini gölgede bırakıyor. Hatta Ruhada'nın ablak, boş, leğeninde yüzdürdüğü yaprakları gibi yüzü bile bütünleniyor. Onları geçip zıplayarak çıkıyorum merdivenlerden. Kendimi bütün olarak görebildiğim uzun aynanın asıl olduğu ikinci sahanlığa. Başımı ve gövdemi bir tek parça olarak görüyorum şimdi. Bu yünlü giysimin içinde bile bir bütün onlar. Gövdem ve başım. Bak, başımı salladığım zaman ince gövdem bütünüyle dalgalanıyor. İncecik bacaklarım bile rüzgarda bir sap gibi dalgalanıyor. Susan'ın donuk yüzüyle Ruada'nın belirsizliği arasında titreşiyorum. Toprağın çatlaklarından fışkıran alevler gibi atılıyorum. Kımıldıyorum, dans ediyorum. Hiç bırakmıyorum kımıldamayı, dans etmeyi. Kımıldıyorum o yaprak gibi. Küçükken çalıların arasında kımıldayan ve beni korkutan. Bu damarlı, kişiliksiz, tedirgin edici, altları sararmış duvarların karşısında dans ediyorum. Ateş ışığının dans edişi gibi çay fincanlarında. Kadınların soğuk gözleri bile ateşe verebilir beni. Okuduğum zaman ders kitabının kara sırtında Eflatun bir şerit dolaşıyor. Yine de değişimleri içinde bir sözcüğü izleyemem. Bugünden geçmişe doğru bir düşünceyi izleyemem. Susan gibi evi düşünüp gözlerime dolan yaşlarla kendimi yitirmem. Ya da Ruada gibi eğrelti otlarının arasına pembe ketenimi yeşille lekeleyerek deniz altında açan bitkilerin, aralarından balıkların usulca yüzdüğü, kayaların düşlerini kurarak büzülüp kalamam. Ben düş kurmam. Şimdi çabuk olalım. Şimdi şu kalın giysileri ilk çıkaran ben olayım. İşte temiz beyaz çoraplarım. İşte yeni pabuçlarım. Beyaz bir kurdele ile bağlayacağım saçlarımı. Alanda sıçradığım zaman pırıltıyla dökülecek kurdele. Ama yine de boynumun çevresine, tam yerine dolanacak. Bir tek tel saçım bile dağınık olmayacak. Bu benim yüzüm, dedi Ruhada. Aynadaki, Susan'ın omuzunun arkasında. Bu benim yüzüm. Ama onun arkasından eğileceğim yüzümü saklamak için. Burada değilim çünkü ben. Yüzüm yok. Öbür insanların yüzleri var. Susan'ın, Jin'in yüzleri var. Buradalar onlar. Onların dünyası gerçek dünya. Onların kaldırdıkları şeyler ağır. Evet diyorlar, hayır diyorlar. Ben kaçama karşılıklar verirken, değişirken, bir an için görünürken. Bir hizmetçi onlara gülmeden bakar karşılaştıklarında. Ama bana güler. Kendilerine bir şey söylendiğinde ne diyeceklerini bilirler onlar. Gerçekten gülerler, gerçekten kızarlar. Oysa ben önce bakmalıyım. Ötekiler yaptıktan sonra onlar gibi yapmalıyım. Bak şimdi nasıl da eşsiz bir kararlılıkla çoraplarını giyiyor Jin'i. Yalnızca tenis oynamak için. İşte bunu beğeniyorum. Ama Susan'ın davranış biçimini daha çok seviyorum. Çünkü o daha güçlü. Farklılıkları konusunda Jin'den daha az tutkulu. İkisi de onların yaptıklarını yaptığım için beni küçümsüyor. Ama Jin'i kendi bilgisini kendine saklarken Susan bazen bana, örneğin bağcıklara nasıl düğümleyeceğimi öğretir. Onların yanlarına oturacakları arkadaşları var. Köşelerde anlatacakları özel şeyleri var. Ama ben yalnız adlara ve yüzlere veririm kendimi. Yıkımlara karşı muska gibi biriktiririm onları. Salonun karşısında bilinmeyen bir yüz seçerim. O adını bilmediğim karşımda oturdukça güç bela içebilirim çayımı. Tıkanırım. Tutkumun şiddetinden bir o yana bir bu yana sallanırım. Çalıların arkasından beni gözleyen bu atsız, bu kusursuz insanları düşlerim. Onlar beni beğensinler diye yükseklere sıçrarım. Geceleyin yatakta onları şaşkına çeviririm. Bana ağlasınlar diye sık sık oklarla delik deşik olup ölürüm. Eğer son tatilde Skorborg'da olduklarını söylerlerse ya da ben bavullarındaki etiketlerden anlarsam bunu, bütün kasaba altına dönüşür. Bütün kaldırım süslerle donanır. İşte bu yüzden nefret ediyorum bana gerçek yüzümü gösteren aynalardan. Yalnızken çoğu zaman hiçliğe yuvarlanıyorum. Ayağımı uzatmalıyım gizlice. Düşüp gitmeyeyim diye dünyanın kıyısından hiçliğe. Sert bir kapıya vurmalıyım elimi. Kendimi yeniden bedenime çekebilmek için. Geç kaldık dedi Susan. Oynamak için sıramızı beklemek zorundayız. Buraya uzun çimenlerin içine çökeceğiz. Clara ile Jeannie'yi Betty ile Mavis'i izliyormuş gibi yapacağız. Ama onları izlemeyeceğiz. Başkalarının oyunlarını izlemekten nefret ederim. En çok nefret ettiğim şeylere simgeler bulacağım. Toprağa gömeceğim onları. Bu parlak çakıl taşı, Madame Carlo, derinlere gömeceğim onun yaltaklandığı, sevimli görünmeye çalıştığı için, gam yaparken parmaklarımı düz tutayım diye bana 6 peni verdiği için. Gömdüm onun 6 penisini. Bütün okulu gömerdim elimde olsaydı. Spor salonunu, sınıfı, hep et kokan yemekhaneyi, dua odasını. Kızıl kahverengi tuğlaları gömerdim. Yağlı boya portrelerini yaşlı adamların, iyilikseverlerin, okul kurucularının. Sevdiğim bazı ağaçlar var. Kabuğunda temiz zamp topraklarıyla kiraz ağacı. Uzaklardaki tepelerin çatıdan görünümü. Bunların dışında kalan her şeyi, tıpkı iskeleleriyle, gidip gelenleriyle, hep bu tuzlu kıyıya savrulmuş olan bu çirkin taşları gömdüğüm gibi gömerdim. Bizim oralarda 1 mil boyundadır dalgalar. Kış geceleri onların patlayışını duyarız. Geçen yılbaşı arabasına tek başına oturan bir adam boğulmuştu. Bayan Lambert papazla konuşarak geçtiği zaman dedi Roa'da. Ötekiler gülüyorlar. Arkasından kamburunu yansılıyorlar. Oysa her şey değişiyor, aydınlanıyor. Jeannie de Bayan Lambert geçerken daha yükseğe sıçrıyor. Diyelim ki şu papatyayı gördü. Değişirdi o. Her gittiği yerde nesneler değişiyor onun bakışları altında. Yine de geçip gittiğinde her şey eski durumuna dönmüyor mu? Bayan Lambert papazı özel bahçesinin küçük kapısından içeri sokuyor. Eğer havuza yaklaştığında yaprağın üzerine bir kurbağa görürse o da değişecektir. Her şey ağırbaşlı, her şey solgun onun koruda. Bir yontu gibi durduğu yerde. Püskül ipek giysisi dümdüz iniyor aşağı. Yalnızca eflatun yüzüğü parlıyor hep. Şarap gibi yüzüğü, mor ametist yüzüğü. Bizi bıraktıkları zaman bir gizemlik vardır insanlarda. Bizi bıraktıkları zaman havuza kadar eşlik edebilirim onlara. Görkemli kılabilirim onları. Bayan Lambert geçtiğinde papatyayı değiştiriyor. Eti keserken ne varsa ateş damarları gibi akıyor. Aylar geçtikçe her şey katılığını yitiriyor. Benim bedenim bile ışığı geçiriyor şimdi. Omurgam mum alevinin yanındaki gibi yumuşak. Düşler görüyorum. Düşler görüyorum. Oyunu kazandım dedi Jeannie. Şimdi sıra sende. Kendimi yere atıp bir soluk alayım. Tıkandım koşmaktan, utkudan. Bedenimdeki her şey inceldi sanki koşmaktan, utkudan. Hızlı hızlı atan, kaburgalarıma çarpan kanım parlak kırmızı olmalı. Tel kıskaçlar ayaklarımı sıkıp bırakıyormuş gibi sızlıyor tabanlarım. Her çimen yaprağını açıkça görüyorum. Alnımda, gözlerimin arkasında damarlarım öylesine atıyor ki her şey dans ediyor sanki. Tenis ağa çimenler, yüzleriniz kelebekler gibi sıçrıyor. Ağaçlar aşağı yukarı zıplıyor. Hiçbir şey donuk değil, hiçbir şey durgun değil bu evrende. Hepsi dalgalanıyor, hepsi dans ediyor, hepsi hız ve utku. Yalnız bu katı toprağa tek başıma uzanmış, sizin oyununuzu izlerken seçilip alınma isteğini duymaya başlıyorum. Bana doğru çekilen, benden ayrı duramayarak çevremde uçuşan giysilerimle bir çiçek gibi yaldızlı sandalyemde oturduğum yere beni bulmaya gelen bir tek kişice istenmeyi, çağrılmayı ve bir kamelyaya çekiliyor. Bir balkonda tek başımıza oturup konuşuyoruz. Şimdi gel git çekiliyor. Şimdi ağaçlar yere iniyor. Kaburgalarımı döven köpüklü dalgalar duruluyor. Yüreğim demir atmış. Yüreğim yüzüyor. Tıpkı yelkenleri usulca beyaz güvertesine düşen yelkenli gibi. Oyun bitti. Çay içmeye gideceğiz şimdi. Böbürlenen oğlanlar, dedi Louis. Şimdi koskoca bir takım olarak kriket oynamaya gittiler. Hep birlikte şarkılar söyleyerek büyük bir at arabasıyla uzaklaştılar. Defne ağaçlarının oradaki köşede hepsinin başları aynı anda dönüyor. Şimdi böbürleniyorlar. Larpent'in ağabeyi Oxford takımında futbol oynamış. Smith'in babası Lordlar Kriket Kulübü'nün 100 yıllık üyesiymiş. Archie ve Hugh, Parker ve Dalton, Larpent ve Smith, sonra yine Archie ve Hugh, Parker ve Dalton, Larpent ve Smith. Adlar yineliyor kendilerini. Adlar her zaman aynı. Gönüllüler onlar. Kriket oyuncuları onlar. Doğa Bilimleri Derneği'nde görev alanlar onlar. Hep dörder dörder bir araya geliyor. Şapkalarında armalarla bölük bölük ilerliyorlar. Generallerinin önünden geçerken aynı anda selamlıyorlar. Nasıl da görkemli düzenleri, nasıl da güzel boyun eğişleri. Onları izleyebilseydim, onlarla birlikte olabilseydim, bütün bildiklerimi bu uğurda verirdim. Ama yine onlar kıstırılmış kanatlarıyla titrerken bırakırlar kelebekleri. Kandan yapış yapış yumak olmuş pis mendillerini köşelere atarlar. Karanlık geçitlerde küçük çocukları hıçkırıklara boğarlar. Şapkaların altından fırlayan kocaman kırmızı kulakları vardır onların. Yine de bizim olmak istediğimiz budur. Neville'lerin ve benim. Gidişlerini kıskanarak izliyorum. Bir perdenin arkasından haz içinde gizlice bakarak davranışlarının eş zamanlılığını beğeniyle gözlüyorum. Eğer benim bacaklarım onlarınkilerle güçlü kılınsalardı, nasıl da koşarlardı? Eğer onlarla birlikte olsaydım, maçlar kazansaydım, büyük yarışlarda kürek çekseydim, bütün gün koşsaydım, nasıl da gece yarısı bağıra bağıra şarkılar söylerdim? Nasıl bir akışla sözcükler fışkırırdı boğazından? Percival gitti şimdi, dedi Neville. Maçtan başka hiçbir şey düşünmüyor. At arabası, defne ağaçlarının oradaki köşeyi dönerken hiç elini sallamadı. Oynayamayacak kadar zayıf olduğum için beni küçük görüyor. Yine de her zaman zayıflığıma karşı seveceğim. Onun önemsemesi dışında kazanıp yenilmelerine aldırmadığım için beni küçük görüyor. Benim düşkünlüğümü benimsiyor. Ona göre ürkek, kuşkusuz değeri de olmayan, aklına duyduğum saygısızlıkla karışık teklifimi kabul ediyor. Çünkü o okuyamaz. Yine de uzun çimenlerin içine yatmış, ona Shakespeare ya da Catullus okuduğum zaman Louis'ten daha çok anlıyor. Sözcükleri değil. Ama sözcükler nedir ki? Ben de daha şimdiden nasıl uyak düşüreceğimi, Pope'e, Dryden'a, hatta Shakespeare'e nasıl öyküneceğimi bilmiyor muyum? Fakat gözlerim topta, bütün gün güneşin altında duramam. Topun uçuşunu bütün bedenimde duyamam. Yalnızca topu düşünemem. Bütün yaşamım boyunca sözcüklerin dışlarına yapışmış olacağım. Yine de onunla birlikte yaşayamazdım. Aptallığına katlanamazdım. Kabalaşacak, horlayacak, evlenecek, kahvaltıda sevecenlik gösterileri olacak. Ama genç şimdi. Bir iplik, bir kağıt parçası bile yok onunla güneş arasında. Onunla yağmur arasında. Onunla ay arasında. Yatağında çıplak, yuvarlanmış, sıcak yatarken. Şimdi arabaların içinde, ana yoldan giderlerken, yüzü sarı, kırmızı beneklerle dolu. Ceketini çıkarıp atacak. Bacakları açık, elleri hazır. Hedefi gözleyerek duracak. Ve dua edecek. Tanrım, biz kazanalım. Yalnızca bir tek şey düşünecek. Kazanmaları gerektiğini. Ben kriket oynamak üzere onlarla birlikte at arabasıyla nasıl gidebilirdim? Yalnızca Bernard gidebilirdi. Ama o da gidemeyecek. Her zaman çok geç kalıyor. Yola gelmez huysuzluğu onlarla gitmesine engel oluyor. Ellerini yıkarken bu ağın içinde bir sinek var. Şu sineği kurtarayım mı yoksa bırakayım da örümcek mi yesin demek için durur. Sayısız şaşkınlıklarla gölgelenmiş yoksa onlarla kriket oynamaya gider. Çimenlerin içine gökyüzüne bakarak uzanır. Topa vurulduğu zaman oyuna başlardı. Yine de onu bağışlarlar çünkü onlara bir öykü anlatır. Yuvarlanıp gittiler dedi Bernard. Ve ben onlarla gidemeyeceklerini geç kalırım hep. Senin, Louis'in, Neville'nin öylesine derinden kıskandığınız o iğrenç ama öylesine de güzel olan o küçük oğlanlar başları aynı yöne çevrili yuvarlanıp gittiler. Oysa ben bu derin ayrımların bilincinde değilim. Hangisinin kara, hangisinin ak olduğunu bilmeden kayıp gider parmaklarımın klavyenin üzerinde. Archie kolaylıkla 100 taneyi çıkarır. Ben rastlantı sonucu bazen 15 tane yapabilirim. Ama bizim aramızdaki ayrım nedir? Yine de bekle Neville, bırak konuşayım. Bir tencerenin dibinden yükselen gümüş kabarcıklar gibi yükseliyor kabarcıklar. Görüntü üzerine görüntü. Louis gibi çılgın bir direnmeyle kitabımın başına oturamam. Tavandaki küçük kabağı açmalıyım. Ne olursa olsun içinde kendileriyle birlikte koştuğum bu kaynaşmış söz dizilerini salıvermeliyim. Böylece tutarsızlık yerine bir şeyi usulca öbürüyle birleştirerek dolaşan bu iplik görülsün. Doktorun öyküsünü anlatacağım sana. Duadan sonra Doktor Crane sallanarak yaylı kapıdan çıkarken büyük üstünlüğüne inanmış görünüyordu. Gerçekten de Neville onun ayrılışının bizi yalnız bir kurtuluş duygusuyla değil, aynı zamanda bir şeyin sökülüp alındığı, örneğin bir dişin çekildiği duygusuyla da baş başa bıraktığını yadsıyamayız. Yaylı kapıdan apartmanına doğru giderken gel izleyelim onu. Ahırın üzerindeki özel odasında soyunurken düşünelim onu. Çorap bağlarını çözüyor. Önemsiz şeyleri yakalayalım, içten olalım. Sonra alışılmış bir davranışla bu kalıplaşmış tümcelerden kaçınmak zor. Ve bunlar onun durumuna oldukça da uygun. Pantolon ceplerinden gümüş, bakır paraları çıkarıyor. Masanın üzerine, oraya buraya bırakıyor. İki kolunda sandalyenin kollarına uzatmış düşünüyor. Bu onun özel durumu. Onu yakalamaya çalışacağımız an bu. Yatak odasına giden pembe köprüyü geçecek mi, geçmeyecek mi? İki oda, Bayan Crane'nin saçları yastığının üzerinde. Uzanıp Fransızca anılar okuduğu yatağın yanındaki lambadan dökülen pembe ışıktan köprüyle birbirine bağlanmış. Okurken elini bırakılmış umutsuz bir tavırla alnında dolaştırıyor. Kendini bir Fransız düşesiyle karşılaştırarak içini çekiyor. Hepsi bu mu? Şimdi diyor doktor, 2 yıl içinde emekliye ayrılacağım. Batıda bir taşra bahçesinde porsuk ağacından çitleri budayacağım. Amiral olabilirdim ben ya da yargıç. Öğretmen değil. Hangi güçler diye soruyor. Gözleri gaz ateşine dikilmiş, omuzları bizim bildiğimizden çok daha gösterişli bir biçimde kaldırılmış. Kısa kollu gömlekle unutma. Beni buraya getirdi. Görkemli söz dizilerinin uzun adımları içine girerek omzunun üzerinden pencereye bakarken hangi büyük güçler diye düşünüyor. Fırtınalı bir gece. Kestane ağacının dalları aşağı yukarı çırpınıyor. Aralarından yıldızlar parlıyor. İyinin ve kötünün hangi büyük güçleri getirdi beni buraya? Diye soruyor ve sandalyesinin mor halının üzerinde bir delik açmış olduğunu üzülerek görüyor. İşte orada oturuyor askılarını sallayarak. Fakat kişileri özel odalarında izleyen öyküler zordur. Bu öyküyü sürdüremiyorum. Bir ip parçasını büküyorum, pantolon ceplerimde 4-5 tane parayı çeviriyorum. Bernard'ın öyküleri eğlendiriyor beni başlangıçta, dedi Neville. Ama saçma bir biçimde söndüklerinde, bir ip parçasını bükerek ağzını açtığında kendi yalnızlığımı duyuyorum. Herkesi bulanık olarak görüyor. Bu yüzden Percival'den konuşamam onunla. Onun yumuşak anlayışını açamam, us dışı ve yabanıl tutkumu.